Ayrım 12. Allah beni böyle yaratmış. Pukka günlük 3. Sayfa 213. Sevgilisiyle yapılmaması gereken şeyler. Büyük ihtimalle bütün kadınlar bir erkekle aynı evde yaşamanın en kötü yanına işte pisliği, dağınıklığı diyeceklerdir. Ama benim için her sabah yatak toparlama. Pezevenk hasretleri, o yatak toplanmadan okuluna gidemiyor. Hem çalışıyorum hem okuyorum, bir de eve gelip yatak topluyorum. Ama ne yemek yapıyorum ne de bulaşık, bunların hepsi ona ait olduğu için şanslıyım. Gerçi hoş, yemek yapma olayına o da hiç elini sürmüyor. Başlarda bir hevesliydi de, sonradan sürekli dışarıdan yemeye başladık. Onu da geçen gün pantolonumun içine sığmayınca fark ettim, 3 kilo almışım. Bu gidişe bir dur demek lazım. En baştan bunun kökünü kurutmak lazım diye artık evde yemek yemeye, dışarıda da sadece salataya abanmaya karar verdim. Bu arada ben 3 kilo aldım ama Ankaralı 8 kilo aldı. Benden daha çok onun ihtiyacı var yani. Karşısına geçtim adeta bir diyet uzmanı. Spor akademisi başkanı hatta Ebru Şallı'nın uzaktan akrabası gibi konuşmaya başladım ve bir plan yaptım. Her sabah bir saat daha erken uyanıp yürüyüşe gidiyoruz. Akşam ben olmadığım için çıkamıyoruz ama gece evde bazı hareketler yapıyoruz. TV karşısında yenilen cipsler, çerezler, pastalar, börekler hepsine elveda diyoruz. Artık sağlıklı yaşamaya başlıyoruz. Birinci gün sabah uyanamadım. O uyandı. Kalkıp gidecek benden 200 gram daha fazla zayıflayacak diye onu da yollamadım. Kahvaltı yerine evde mısır gevreği yedik ama ben doymadım, ondan gizli giderken poğaça aldım. Öğlen yemekhanede ne yemek varsa yedim. Akşam ise bugün bir şey yemedik, hadi ödül yapalım diye dadandık kebaba. İkinci gün, ben yine kalkmıyordum ama adam beni sürükleyerek kaldırdı. Yolda kalp krizi geçirdiğime inandım ama geçirmiyormuşum. İlk üçüncü dakikada kimse öyle bir kriz geçirmezmiş. Simitçide çay simit yedim, o koşmaya devam etti. Üçüncü gün, sabah yine kalktık. Koşarken memelerim çok sallanıyor ve ağzıma girip beni rahatsız ettiği için yürüyelim dedim. Tempolu şart dedi. Temponu sikeyim dedim. O koşmaktan daha yorucuymuş. 20 dakika sonra aynı simitçide onun koşusunu bitirmesini bekledim. Dördüncü gün. Bu kez sabah uyanmadım. O kendi kendine gitti koştu. Gecede sabah koşuya çıkmadım diye bir daha beni çıkardı biraz. Yürüdüm ama. Sonra canım profiterol istedi. Bir yerde durup yedim. O onun yerine bir meyve yedi. Beşinci gün. Sabah gitmemek için ağladım. O da bana acıdı. Mısır gevreği beni hiç doyurmadı. Bence zaten onu yemeklerden önce falan yiyor olmadı. Keza karnın doymasının imkanı bile yok onda. Hafta sonuna geldik. Hadi kaç kilo verdik diye bakalım dedik. Ben kendimi niyeyse vermişim gibi hissediyordum. Pratikte bir şey yapmıyor olsam bile teorisine en az 2 kilo gitti derken 2 kilo aldığımı fark ettim. Ankaralı ayısı ise 4 kilo vermiş. Şu an ondan nefret ediyorum. Elinde yediği yeşil elmadan da. İnşallah şişko bir ayı olur da onun benle dalga geçtiği gibi ben de onunla dalga geçerim. Umuyorum işkembesi patlar. İnsan sevgisine beddua eder mi hiç? İnsana zorla ettiriyorlar. Sen ayısın ya. Senin neyine kilo vermek öküz? Karnımda kelebekler uçuyor sanıyordum. Meğer gazım varmış. Çocukken evlenmeye dair tek korkum ya adamın yanında pırt yaparsam idi. Allah'a şükür bugüne kadar hiç ama hiç kendimi göstermedim. Gelir gelmez tuvalete gittim. Dışarıdaysa öksürmekten ciğerlerimi çıkardım. Koku duyduğum zaman kanalizasyon mu patlamış dedim. Ta ki geçen güne kadar. Ders çalışıyorduk beraber. Ben böyle kitabı okumaya bayağı bir kaptırmıştım koltukta. Bir an onun olduğunu unuttum. Sabah da hayvan gibi yumurtaya abanmıştım kitabı okurken gayri ihtiyari kıçımı azıcık sağa doğru kaydırıp fıst yaptım. Cidden fıst idi ama gerçek bir lady osuru şeklinde. Sonra onun odada olduğu aklıma geldi. Allah'tan sessiz oldu dedim, kitaba devam etti. Bu arada osurumu anlatıyorum resmen. Ben ne yapıyorum ya, ne iğrenç pislik bir kızım. Okumak istemezsen anlarım bu arada. Kırılmam darılmam merak etme. Sonra bir daha geldi. Bir öncekinin sessizliğinden cesaret alarak yine kıçımı kaydırdım ki Allah Allah. Bağırsağımın içinde bir trompet ordusu geçti. Darada da darada. Öyle bir ses çıktı yok yani. Kıçım yırtıldı lan. Korku dolu gözlerle inşallah duymamıştır diyerek kafamı ona doğru çevirdim ve o şaşkın gözlerini gördüm. Oha! Sen ne yaptın? İç organların patladı sandım. Ciğerin çıktı içinden. Ben bir şey yapmadım ya. Koltuk şey oldu, saçmalama. Tabii ki inanmadı bu olaya. Tam 3 gün insanlara söylemekle tehdit etti beni. Bana yemek yaptırdı, bütün bulaşıkları bana yıkattı, stüdyoyu bana açtırdı. Okulda ders notlarını onun yerine ben tuttum. İşkence gibi bir 3 gündü. Dünyanın en doğal, herkesin her zaman yaptığı şey benim utancım oldu. Tek umudum bir gün onu da yanımda yapıp bu olayı berabere skorlandırmaktı. Derken bir gün okuldan eve doğru yürürken bir koku geldi burnuma. Ara ara bu kokuyu duyuyordum zaten. Çürümüş lahananın içine bekletilmiş ölü fare gibi bir koku. Cidden yağmur sonrası şehrin yapısı yüzünden sanıyordum. Dönüp belediyeye sayıp sayıştıracaktım ki suratında Melih Gökçek ifadesini gördüm. Ben bu ifadeyi bir yerden tanıyordum. Etrafa kısa kısa bakışlar, bir taraftan gülümsemeye çalışan dudaklar. Bakışlardaki nasıl da kandırdım geri zekaları. Ya benden olduğu anlaşırsa cinlikle korku arasındaki bir panik, eli kolu nereye koyacağını bilememe ve yüksek sesle konuşarak olayı bastırma. İşte şimdi boku yedin. Artık senin kölen değilim Ankaralı. Beni daha fazla kullanamayacaksın. Eşitlendik, hürriyetimi geri aldım diye. O kokunun senden geldiğini biliyorum. Eve gidince yemek sana ait dedim. Bir iki mırın kırın etti. Bu olayı öyle bir efsaneleştirip anlatırım ki sen bile inanırsın. O yüzden kabul et ve bir daha hiç konusunu açmamak üzere kapat dedim. İşte bugünden sonra hiçbir şey aynı olmadı. Bir defa daha yakaladım. Bir kez daha derken sonra olay artık onun için çok olağan oldu. Adam nefes almak gibi yanında zart zart gidiyordu. Ceset yemiş gibi kokuyordu ev resmen. Kaç kez ağladım bilmiyorum sinirimden. Sarmaş dolaş yatıyoruz beraber, romantik kelimeler falan derken bunun götüne hop bir ses geliyor. Bir de öyle pişkin ki normal bir şekilde devam ediyor. Yapma dedikçe çocuk gibi daha fazlasını yapıyor. Gaz yapan yiyecekleri yedirmemek için uğraşıyorum ama yok adamın içinde bir bomba var. Nasıl bundan önce bu kadar tutmuş anlatamadım. Bir de her seferinde ya başlarda sürekli odaya gitmekten yorulmuştum yanına kadar rahatım ki diyor. Canım ya, saygı diye bir şey var hani rahatlık bu olmasa gerek diyorum ama yok. Adam ilişkimiz boyunca o götünü bir daha hiç tutmadı. Bu da bana çok iyi bir ders oldu. Bir daha asla kimseye yanımda yapmasına izin vermedim. Tabii ben de yapmadım. Kaçanlar hariç onları da Allah affetsin artık. Yalan söyleyeceksen en azından doğrusunu sen bile unut. İşten çıktım eve gelirken Ankara'ya sürpriz yapayım dedim. Yiyecek bir şeyler aldım, şarap aldım, tatlı falan derken güzel bir akşam geçiririz diye düşündüm. Kapıyı anahtarla açtım, ayakkabılarımı çıkardım. İçeri doğru giriyordum ki bir çift bacak gördüm. Önce yanlış eve mi girdim diye baktım. Yok, bizim ev burası. İçeri bir hışımla girdim ve sütyen kilotla masanın kenarında duran kızı gördüm. İşte erkekler böyle domuzdu. Böyle hayvanlardı, böyle götlerdi. Dönçüm bir şeyler yapayım derken adam eve kız atmış. Bizim yatağımızda yatmış, kız benim masama dokunuyor, kilotla geziyor ya, benim eşyalarıma baka baka yapmış bu işi. Bu kızı nereden buldu, nasıl tavladı, eve nasıl getirdi, iş çıkışım olduğunu bile bile nasıl kaldılar, o kadar mı aşktan gözleri dönmüştü. Önce kızımı dövsem, Ankaralıyı mı öldürsem, ikisini sandalyeye bağlayıp işkence mi etsem? Kafalarını birbirlerine vura vura mı gebertsem? Niye ikisini de yan yana koyuyorum ya? Ayrı odalara götürüp birinin gözüne soktum mili, diğerinin götünden çıkarabilirim. Suratlarına tuz ruhu atmak istiyorum. Ay vizyonsuzluğumun da bu kadarı kezzabat bari geri zekalı. Ucuz diye tuz ruhunu düşünüyorum. Ne yapsam acaba? Şu an kıza nasıl saldırsam sandalyeyle üstüne mi yürüsem? Ankaralı nerede? Kesin yatakta yatıyordur. Seks yapmışlardır. Bizimki uyumuştur tabii kız da bu yüzden gidememiştir. Üstelik kız küçük mü ne? Allah kahretsin seni Ankaralı. O sikini kesip kızlar meydanına atmaz mıydım ben? Allah! Ama bedenim şoka girdiği için bir şey yapamıyorum. Öyle çıplak kızın karşısında malak gibi kaldım. Ağzından bir şey çıksa da gitsem, dövsem diye kendimi bekliyorum resmen. Kız da korktu. Çok özür dilerim, kimse yok sandım. Valizim salonda kalmış, orada soyunca bu tarafa geçtim. Valiz mi? Oha, adam üstüme kuma getirmiş. Demek böyle oluyormuş. Adam bir anda başka kadını getiriyormuş. En azından bir gün önce falan haber ver ama değil mi? Sana kuma getireceğim, yatak yapalım kıza diye. Şimdi ayıp olacak, temizlik yapmıyorum diye mi getirdi lan? Ya ben ne diyorum, hemen içime acılı Anadolu anası girdi yahu. Kadın programlarına katılan, aldatılan eşlerin konuşmalarını yapıyorum. İkisini öldüreceğim sanırım. Katil olmadan önce son saçmalarım oluyor bunlardı. Mahkemede önce kız bana saldır derim. Kendimi 2-3 yerden bıçaklayayım da bari az ceza alayım. Ya da ben niye kendime taş atıyorum ki? Tutarım bir kiralık katil, ikisini de çat çat öldürtürüm. Belki filmlerdeki gibi olur. Katilim Leon gibi bir şey çıkar. Sonra onunla beraber insan öldürme avına çıkarız. Bira içeriz. Kötü barlarda eğleniriz. Süt yerim içine silah saklarım. Uyuşturucu kaçırırız. Kötü pis bir çift oluruz. Sonra da ikimiz vururlar. El ele kanlar içinde mutlu bir şekilde ölürüz. Bir saniye ama öncelikle şu karşında duran sürtük için bir şeyler yapmalıyım. Sana söylemedi sanırım ama çok özür dilerim. Hemen giyinip geliyorum. Neyi söyleyecekti yahu? Ne biçim mideniz var sizin? Defol git üstünü falan giyin mi? Bu şekilde çıkacaksın sokağa. Kızı kolundan tuttuğum gibi dış kapıya doğru sürüklemeye başladım. Bir şeyler diyor ama ne dediğini anlamıyorum bile. Gitsin süt yiyen kilot dolansın sokaklarda. Ankara'nın da sikini taşan kestim mi tamamdır. Abla vallahi billahi yanlış anladım, ben kuzeniyim. Ben bilirim kuzen muzen şeylerini. Yemin ederim kuzeniyim. Evden kaçtım vallahi billahi bak. Kimliğime bak. Salonda bırakınca valizi kimse yok diye koşarak gidip alacaktım. Ben daha 15 yaşındayım. Atma beni abla. Şimdi ya kıza inanacağım. Şu iğrenç durumdan sonra karşılıklı çay içip akraba muhabbeti yapacağız. Onu nasıl yapacaksak ya da inanamayacağım, onu anadan doğuma atacağım sokağa. Evet, kız küçük gösteriyor ama neden bizimki beni arayıp söylemedi ki? Kolunu bırakmadan Ankaralı'yı aradım. Daha telefonu açar açmaz söyledi. Amcamın kızı evden kaçmış. Gerizekalı millet onu arıyordu. Bana telefon açtı. Ben de bize gel dedim. Şimdi annesi babasıyla geliyoruz ve eve kızı almaya, etrafta bir şeyler varsa toparlasana dedi. Ben de sanki hiçbir şey olmamış gibi kıza sarıldım. Canım, demek kuzeni sensin. Hadi git giyin gel dedim. Bunun da bu akraba manyaklığı beni sanki biraz zorlayacak gibi geldi. Daha kaç gün oldu? Baksın hemen evden kaçan kuzenlerin toplaşma yeri gibi bir yer oldu. Annesi babası geldi kızın. Biz de onlar baş başa konuşsunlar diye dışarı çıktık. Kızı kovmak üzere olduğumu, çıplak yakaladım falan hiç anlatmadım. Nasıl kıza anlatacak, kendimin yorulmasına gerek yok diye düşündüm. Kız da niye evden kaçtıysa mal mı ne? Gerçi öyle diyorum ama ben de bir gün evden kaçmıştım. Hatta onun gibi aynı memlekette olan kuzenime gitmemiştim. Çeşme'de el alemin yazlığının bahçesinde uyumuştum. Lise 1'deyim. Küçük halam niyeyse okuldan eve geldiğinde ben de bir şey konuşacağını söyleyip mutfağa götürmüştü beni. Küçük halam da 26-27 yaşlarında bir şey. Okulundan aradılar bugün, kavga etmişsin birileriyle. Ben etmedim ya. Sınıfta birileri etti. Herkes güme gitti. Ben o sırada bahçedeydim bile. Eğer bir daha okulundan ararlarsa seni, yine annenin evine göndeririz. Oradan buraya geldiğinde nasıldın hatırlıyor musun? Geri o eve dönmek istemiyorsan okuluna temiz temiz git gel. Babam bir daha yollamaz ki beni. O senin baban değil. Baban olsaydı kardeşlerin buradayken seni annenin evine bırakmazdı. Neden önce seni yanına almadı hiç düşünmedin mi? Sonra alacak diye, bir de annem o diye. Hayır canım. Sen annenle baban evlenmeden önce doğdun. Annenin eski nişanlısının çocuğusun sen. Annen senle ortada kalınca baban acıdı evlendi. Boşanınca da seni hemen ona bıraktı. Sen bizim akrabamız değilsin. O yüzden akıllı ol, yoksa yine o eve gidersin. Şimdi eşek kadar kızım. Yalan söylemiş olma ihtimali çok yüksek ama neden? Zaten asiyim, kendimi çılgın sanıyorum. Her şey benim üzerime gelmiş gibi. Bu trajedi de neyin nesi? Bundan bir iki ay önce kardeşimi de kenara çekip çingeneler seni kapı önüne bıraktı demişti ama bana anlattığı hikaye sanki daha gerçekçiydi. Yani ayrıntılar falan. Bir de annemle babamın evlenme hikayeleri de çok karışık. Her kafadan hep bir ses çıkıyor. Biri Yunanistan'da evlendiler diyor mesela. Biri babam başkasıyla nişanlıyken annemle evlenmiş, bir anda onu anlatıyor. Biri annem hamile kalınca babamdan, anneannem de babam Rum değildi, evlenmelerine izin vermemiş. Annem de babama kaçmış, çocuk doğarken vefat etmiş. Bizimkiler de ailesi affetsin diye katakulliyle oyun bilmem ne ile çocuk var gibi davranmışlar. Sonra ben doğunca da onun kimliğini bana vermişler. Yani bu hikaye her seferinde değişiyor. Net olan bir şey, annemin Rum olduğu için babamla evlenmesine izin vermemişler. Ama şimdi halam bana babamın başka birisi olduğunu söylüyor. doğru da söylüyor olabilir. Yoksa niye babam diğer kardeşlerimi alıp beni annemde bıraksın ki? En son artık okulumdaki hocalar devreye girip babamı aramasalardı, yine de beni annemin evinde almayacaktı. Sevmiyor muydu acaba beni? Niye sevsin ki? Çocuğu bile değilim. Ama diğerlerine davrandığı gibi davranıyordu sanki. Ya annemin evine bir daha beni yollarsa diye eşyalarımı bile toplamadan kardeşim biriktirdiği parayı alıp çalıp kaçtım. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Nerede yatacağımı hiç bilmiyorum. Ama kendince limonata yapar, pazarlarda satarım diye düşünerek otogara gittim. Otobüs firmalarının önünde duruyorum. Hangi şehre gitsem diye ama bulamıyorum. Sonra cebimde para yabancı bir şehirde kalmama izin vermez diye arkadaşımda kalmaya karar verdim. Ona da anlattım. İşte ben üveymişim falan. O da bir gaza geldi. Müzik grubu kurup caddelerde şarkı söyleyerek para kazanabiliriz dedi. Allah işte hayatımız çok güzel olacaktı. Olimpos'a gideriz. Her şey çok ucuz orada yatar kalkar şarkılar söyleriz dedik. Ama bir sorun vardı. Müzik aleti çalmayı bilmiyorduk. Bir de benim müzik kulağım bile yoktu. Sesim desen iğrenç. Yok böyle bir korkunçluk. Olsun ama bir şekilde öğrenirdik. O gece orada uyudum. Ertesi gün polise haber vermişlerdir diye okula gitmedim. Herkes yana yakıla beni arıyordur ama umurumda değil. Orası benim evim değil. O insanlar benim akrabam bile değil. Ölüp ölüp dirilmişlerdir. Oh olsun. Benden bu sırrı saklamanın cezası bu olsun işte. Kızın annesine de akrabam öldüğü için herkes oraya gitti. Evde korktum dedim. Ertesi gün oldu. Artık kızı da ikna ettiğim için kaçabilirdik. Yanına azıcık bir şey aldı. Annesinin ona doğum gününde taktığı altın küpelerini de cebine attı. Çıktık yeni hayatımıza. Başımıza ilk çılgınlıklar gelecekti. Kim bilir nasıl güzel olacaktı her şey. Özgür olacaktık. Grubumuz hatta çığ gibi büyüyecekti. İngilizce şarkı söyleyip dünyaya mı açılsaydık acaba vizyonumuzu Olimpos'ta tutmasa mıydık diye düşünmedik değil tabii. Su alalım da otogara gidelim diye girdik bakkala. Annemle babamı bir gördüm bakkalda sigara alıyordu. Arkamı dönüp kaçacaktım ki döndü babam. Okuldan kızım eksik bir şeyler mi var evde onu da alalım dedi. Şimdi bu anda ben korkup kaçmayayım diye mi polisler etrafı bekliyor diye mi yaptı acaba? Yoksa kız beni sattı mı, babamla konuşup sanki evden kaçıyormuş gibi yapıp beni teslim mi etti anlamadım. Babam sigarasını aldı, hadi gidelim dedi bana. Ben de kıza hoşça kal deyip tıpış tıpış evime döndüm. Meğersem akşam beni görmeyince kardeşim arkadaşımı aramış, telefona da annesi çıkmış, bizde kalıyor merak etmeyin demiş. Bu da bizimkilere söylemiş, yani kimse evden kaçtığımı anlamamış bile. Yolda babama üvey evlat olup olmadığımı sordum. Halanları bir daha o eve sokmayacağım. Kardeşini bütün gece sabaha kadar ağlatmışlar. Gerçek annen çingene diye. Sizin de aklınıza yani. Eşek kadar kızlarsınız. 3 yaşında çocukların olaylarına inanıyorsunuz, dedi. O sırada ise aklımı çelen, beni mutlu eden, üvey olmayışım değil, halamların bir daha bize gelmeyecek olması olmuştu. 12. ayrımın sonu, sayfa 227.